Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Hacegan'dan Mektuplar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Geçen haftaki programımızda bayramı beraber yaşadık. Bu saatlerde bayramın ikinci gününde tekrar huzurlarınızdaydık. Bu haftada Ramazan olmayışımızın, Ramazan olamayışımızın mahcubiyeti ama birilerine Ramazan bayramını yaşatmamızın mutluluğu ve sevinciyle tekrar huzurlarınızdayız diyelim. Ben Deniz, program sunucunuz Muhammed Sami Zorlu ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk çok kıymetli kardeşim. İnşallah yine güzel bir okuma yaparız da böylece bayramdan söz ettiğiniz bir an önce gerçek bayramlar tabii böyle tuğla tuğla efendim kendimizi örerek, inşa ederek ele geçecek inşallah ahirette. O bayramlara vesile olsun şu programımız diye temenni ediyorum.
İnşallah Allah razı olsun. İmam Rabbani Hazretlerinin kaleme aldığı Mektubat-ı Rabbani adlı eserin 220. mektubundan devam ediyoruz bugün. Şeyh Hamid Bengali'ye yazılmıştır diye başlıyor. Hamd alemlerin Rabbi Allahü Teala'yadır. Salat ve selam peygamberlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun bütün âline ve ashabınadır.
Şimdi burada tabii işimiz bugün çok zor. Sami Bey kardeşim onu söyleyeyim baştan. Hem de bir özür olsun okuyucularımıza. Çünkü İmam Rabbani gibi büyük bir şeyhler şeyhi başka bir büyük şeyhe yazıyor bu mektubu.
Evet.
Bengalli Şeyh Efendi. Demek ki orada bir soru gelmiş. Ciddi bir tasavvufun efendim bu keşif, keramet ve şatahatlarıyla alakalı. İşimiz zor. Biraz özetleyerek gideceğiz inşallah. Çünkü detaylar biraz hakikaten anlaşılması hakikaten zor. O halleri yaşamak gerekiyor.
Bir takım hatalardan ve bunların kaynaklarından bahsedecek.
İşte özellikle sufilerin bu hani ben şöyle üstünüm, böyle üstünüm, benim sancağım falancanın sancağından üstündür gibi bazı iddiaları var ya.
Evet.
Bunların sebeplerini açıklayacak şimdi inşallah. Hakikaten ciddi bir mesele. Çünkü bazı sufiler bazen kendilerini üstün görüyorlar. Hatta bir kısmı ashabtan, bir kısmı peygamberden bile maalesef. Hatta bir kısmı hızını alamıyor, müceddidim falan filan diyor. Bu tür iddialar nereden ortaya çıkıyor? Onu ilmi olarak açıklıyor. Yani böyle kötüleyerek, tenkit ederek değil. Hatanın kaynağına inmiş.
Evet.
Falan falan makamda diyor, giderken diyor, kendisini dev aynasında görür. Salik tabir caizse. Vay be ama büyük adammışım der gibi.
Buradaki dervişlerin hali ve durumu günden güne iyileşmekte, daha fazla şükretmemizi gerektirmektedir.
Tabii şimdi Allah dostlarının yani esasında bütün peygamberlerin, ashabın en büyük efendim derdi insan yetiştirmekti. Onları yegane mutlu eden şey İslam'a muvahhid kazandırmak.
Evet.
Derviş dediğimiz insan esasında en büyük muvahhidlerden başında gelir. Niye? La ilahe illallah zikrini hep daim söyleyen, Allah'tan başka sevilmeye, tapılmaya layık bir başka kudret yoktur diyen insanlardır. O yüzden İmam Rabbani öncelikle buna şükrediyor. Çok güzel bize bir ders veriyor esasında. Biz de eğer bugün şükredecek şey istiyorsak en başta insan yetiştirme, adam yetiştirme konusunda hassas olmalıyız. Şimdi bazı iş adamları abilerimiz var. Bunu yapıyor Allah razı olsun. Falanca kurs filanca okul filanca yurt dışındaki okul. Hakikaten ailemizden başlayarak ulaşabildiğimiz bütün akraba efendim taallukatımız, çocukları hepsi bizim hedef kitlemiz. Onları bir müsbet okula kaydettirebilirsek, Kur'an-ı Kerim okumayana onu öğretebilirsek. Yani bunun şeyinde olmalıyız. En büyük nimet adam yetiştirme nimetidir. Onu söyleyeyim İmam Rabbani. Allah hamdolsun diyor. Buradaki dervişlerin durumları düzeliyor. Kaliteli insanlarımız çoğalıyor Allah'a şükür.
Elhamdülillah. Uzaktaki dostların hallerinin de böyle olmasını temenni ederiz.
Orada da şimdi hedef, ufuk, misyon çiziyor o şey efendiye. İnşallah sizin de durumlar öyledir diyor. Yani siz de bu konuya hassasiyet gösterin. Daha çok eleman insanımız, daha çok kaliteli insanı kamil dediğimiz dört dörtlük insan. Nereye koysanız altın değerinde. İdareci yapsanız zulmetmez. Efendim esnaf olsa kimseyi kandırmaz. Yani doktor olsa tedavi dağıtmak için elinden geleni yapar. Tembellik göstermez. Bunun gibi insan-ı kamil bugün de büyük sıkıntı çektiğimiz şey memleketimizde ve İslam aleminde maalesef siyasette, ticarette, efendim hemen hemen tıpta, hukukta, bütün sahalarda bırakın insan-ı kamili yani onun kenarından geçecek derecede insanımız bile azaldı.
Evet.
Böyle olunca İşte siyaseti görüyorsunuz efendim, ticareti görüyorsunuz, hukuku görüyorsunuz değil mi? Elhamdülillah son zamanlarda ciddi bir gelişme de var. Onu da söyleyelim yani çok karamsar değiliz ama dünyanın gidişatında böyle bir şey var.
Evet.
Yani kıyametin alametlerinden midir nedir? Böyle mesela bir lokantaya gidiyorsunuz diyelim ki. Herkes Müslüman. Ramazan günü diyelim ki iftar vakti. Ama batı müziği, böyle olmadık müzikler çalıyorlar. Bayram günü bütün işte alışverişlerinde hangi esnafa gitseniz İslami olmayan müzikler çalınıyor. Böyle bir havada fitne havası var.
Evet.
Gayri İslami bir hava var. Yani alıcı Müslüman, satıcı Müslüman. Satıcı zekatını veriyor. Geçen bir tanesini uyardım hatta. Dedim kardeş, Ramazan günü şu caminin karşısında. Herkes oruçlu bak. Halleri belli yani. Niye böyle bangır bangır bangır şu kötü müziği çalıyorsun? Ne yapalım evet. Hocam, Arap mı olalım dedi. Sakallı bir adam. Açıklama yaptım biraz, sonra ikna oldu gerçi. Dedim Arap olmayalım da yani gavur mu olalım? Ben de onu sordum o zaman. Senin bu çaldığın müzikte yani milli olarak bizim yani her açıdan değerlerimize uymayan bir müzik. Sözleri kötü. Ve Ramazan mübarek gün, herkes oruçlu. Yani hiçbir şey çalma. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya. Ya hayır konuş ya da sus.
Hı hı.
Yani bir Ramazan mübarek ve kurban da yakında gelecek. En çok alışveriş yapılan günler değil mi? Esnafların en çok yüzünün güldüğü günler.
Evet.
Ramazan ve kurban. Kim ikram etmiş bu günleri?
Allah-u Teala.
Allah-u Teala. Eğer ikram etmeseydi o gün alışveriş olmazdı. Yani Ramazan'ın sırtından para kazanıyorsun. Ramazan'a karşı en ufak bir duyarlılığın yok. Herkes oruçlu, yüzleri böyle nuranileşmiş vaziyette, çocuğuna kıyafet almak için mağazana geliyor. Bangır bangır onların kafalarını ütülüyorsun. Şuratlarını gayri ahlaki ve İslami müziklerle yıkıyorsun. Biz geçen de biz çocuklara bir alışverişe gitmiştik. Bir marka, bir hani böyle mağaza.
Hı hı.
Onda nakaratları var. Bir çıktık, hepimizin dilinde o nakarat dökülüyor. Çünkü orada yarım saat dinleyince o nakaratı
etki altında kalıyor.
Etki altında kalıyoruz tabii ki. Yani bunun gibi daha şimdi açıklasam neler neler var toplumumuzda.
Maalesef,
yani
maalesef.
Satıcı Müslüman, alıcı Müslüman, hakim Müslüman, mahkum Müslüman. Ama bakıyorsunuz ki kararlarımızı hiç İslam'a göre vermiyoruz.
Evet.
Hep böyle İslam'a aykırı. Yani hani tarafsız olsak, hani tabii hukuk diyorlar değil mi? Yani tarafsız bile değiliz. Hı-hı. İlla İslam'ın aleyhine olan bir şey olursa o zaman modern falan gözüküyor böyle. Yani bir keresinde yine bir lokantaya gitmiştim.
Hı-hı.
Yani hem de böyle belediye lokantası. İsim de vermeyeyim yine, şey olmasın. Ya dedim kardeşim, biz varız. Biz garsonlar var. Ya dedim şu müziği kapatsanız veya yani hiç açmaz veya illa açacaksanız da hani şöyle dini şeysi falan.
Hı-hı.
Sözler olmasın falan. Yok hocam dediler, yani bunu yönetim kurulu kararı var.
Evet.
Hani şunu diyeceğim, yani öyle bir ayrı zamanda yaşıyoruz. Gidişat çok kötüye doğru gidiyor. Gençlerimiz böyle efendim kılık kıyafetler değil mi? Şimdi yani kılık kıyafet artık böyle bir çapulcu sürüler gibi insanlar giyinmeye başladılar. Yani o yüzden bugün insan yetiştirmek her zamankinden çok daha önemli.
Evet.
Bundan 100 sene önce, hı hı, çocuğunu sal sokağa, kötü bir şey çıkmazdı. Ama bugün inanın dindar, mütedeyyin, tasavvuf ehli ailelerin çocukları, bir babasına bak, bir oğluna bak, bir anasına bak, bir kızına bak. Hiç ihtimal veremezsin. Bu kız, bu ananın evladı, bu çocuk, bu babanın oğlu. Hiç ihtimal veremezsin.
Evet, maalesef.
Eksi ile artı sonsuz kadar aralarında fark var. Niye? Çünkü insan yetiştirme hevesimiz. Yani baba diyor ki ben tekkeye gideyim, zikrimi çekeyim ama oğlum yani ona karışmam. O kendi istediği gibi yaşasın. Tabii çocukluğuna göre kılık kıyafet yırtık pırtık geziyor. Ne bileyim, belki kız arkadaşı oluyor veya kız erkek arkadaşı oluyor. İslam'a tamamen aykırı şeyler. Ama anne babalar gayet mutlu. Biz Allah'a şükür dindar yaşıyoruz. Böyle dindarlık yok. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, çünkü ayet-i kerime Estaizu billahi, ya eyhüllezine amenü ku enfisekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, önce kendinizi, sonra ailenizi ateşten koruyun.
Evet.
Ya. Herhalde İmam Rabbani Allah razı olsun ta o günlerden bize bu mesajı veriyor.
Evet. Bir yerlerde eksiğimiz var. O eksikleri bu mektupta bize bildirecek. Belki de bunlardan kurtulma reçetemizi bize sunacak.
İnşallah.
Aziz dost, gaybın da gaybı olan bu yolda saliklerin ayaklarının kaymasının birçok nedeni vardır.
Evet, şimdi biz tabii Rabbimize yaptığımız yolculuk gaybi bir yolculuk.
Hı hı.
Rabbimizi, ahiret alemini göremiyoruz. Esasında imanımızın kalitesi de burada ortaya çıkıyor. Çünkü gördüğüne inanan veya gördüğünü kabul eden biraz behimiyet seviyesi, öyle değil mi?
Hı hı.
Şimdi bir odada yangın çıksa, yangın çıkmadan önce anons yapılsa, En alt katta ateş işte efendim bir oda yandı. Aman hemen şu kapıdan boşaltın. Biz ne yaparız? Hemen o kapıdan boşaltırız. Daha yangın gelmemiş, kokusu gelmemiş. Ama orada bir kedi olsa, o kedi ne zaman ancak oradan kaçar? Duman gelince kaçar. Gerçi hayvanların da bu deprem ve yangına karşı hassasiyetleri, içgüdüleri bizden daha güçlü. Ayrı konu. Tabi ona binaen belki bizden daha önce kaçabilir ama illa kokusu gelecek. Mesela bize desek ki şimdi istihbarattan falancaya gitmeyin, orada bir bomba tehlikesi var deseler bir hafta öncesinden, o taraflara gitmeyiz. Ha, bir hayvan orada ancak ateşi görünce, yangını görünce gitmez, kaçar. Yani insanlar, insan olmak demek kayıpla iş yapmak demek. O yüzden şimdi burada gayba yaptığımız yolculukta hata da yapabiliriz tabii ki. Bu hatayı önce Kur'an-ı Kerim düzeltiyor. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti düzeltiyor. Sonra İmam Rabbani gibi bu iki kaynağı özümsemiş Allah dostları da bizi uyarıyor ki aman orada bir çukur var, tehlikeli bir yer var, oradan geçerken dikkat et. Yani bu yaptığımız yolculuğun bazı yerleri ayak kayma, özellikle bu nefsi mülheme, ilham gelen, artık rüyalar güzelleşiyor falan. Mesela bazen insan bu rüyalarda kendini böyle hani aç tavuk kendini dar ambarında zanneder hesabı. Böyle aç yatıyorsanız kendinizi gece kral görüyorsunuz. Hizmetçileriniz var, saltanatınız var falan. Sabah kalkıyorsunuz yine açsınız. Aç tavuk misali. Bunlar çok oluyor diyor. Onlara uyaracak inşallah.
Artık ben oldum demeler başlayınca artık bir kontrole girmek lazım. Binaenaleyh salikin inanç ve amel noktasında şeriat ipine sıkı sıkıya sarılarak yaşaması gerekir.
Burada tek sapmaz noktamız şeriat.
Evet.
Şimdi değil mi? Yakın zamanda bir cemaat sapıttı gitti. Önce müceddit oldu. Sonra bilmem kainatın imamı oldu. Kendini böyle yüksek yüksek değişik yerlerde gördü. Ve cemaatini de saptırıp Allah göstermesin peşinden aldı götürdü. Peki şeriat ipi olsaydı sapıtılır mı? Böyle sapıtılma olmazdı.
Evet.
Kardeşim şeriata göre en üstte Rabbimiz, onun kelamı, ondan sonra peygamberimiz, onun sünneti, ondan sonra ashab-ı kiram. Ondan sonra tabi'in, tebe-i tabi'in. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayrul guruni karni diyor. En hayırlı efendim yüzyıl benim yüzyılım. Benim jenerasyonum. Ondan sonra ve ondan sonra iki daha jenerasyonu garanti altına alıyor. Şimdi onların icma ettiği bir noktada yani kainat imamı diye bir şey var mı? Daha önce böyle bir şey yoktu. Nereden geldi bu? Tamamen uydurma, halüsinasyon ve hayal ürünü bir şey. Bunun gibi Kur'an ve sünnete sarılırsak deriz kardeşim ben inancıma göre hiçbir veli bile bir sahabenin topuna erişemez. Evet. Ölçü bile koyduğun zaman sahabe de peygamberin makamına erişemez. Bu ölçüyü böyle korsan hiç sapıtmazsın. Yani evet. Kendini de böyle darı ambarında aç tavuk gibi görmezsin.
Ölçü var değil mi hocam? Ölçüler akaid kurallarında net. Peygamber Efendimiz sonra tabii. Hazreti Ebu Bekir diye devam
mesela
eder.
Mesela bir haramı helal yapamazsınız. Helalı da haram yapamazsınız. Yani bir Müslüman şunu yapabilir. Nefsime uydum. Allah'ım affet. İçki içtim. Nefsime uydum. Ya Rabbi şunu yaptım diyebilir. Ama ya Rabbi nefsime uydum da şu haramı helal olarak ilan ettim. Kabul ettim. Kabul ettirdim.
Diyemeyiz.
Diyemez. Ders atan Müslüman da olamaz. Mesela dese ki birisi arkadaş bu çağda böyle oruç mu olur? Bak Ramazan'dan yeni çıktık.
Evet.
17 saat sıcağın bilmem altında falan. Oruç olmaz. Ben bunu kaldırıyorum. Yerine de sadece efendim su içerek, tatlı yiyerek periz getiriyorum. Et yok bilmem ne yok falan. Dese bu adam dinden çıkar. Niye? Allah'ın helalını, emrini değiştirdiği için. Beğenmediği için yani. Oruç tutmasa bir şey olmaz. Ya Rabbi nefsime uydum. Ben yeme içmeyi çok seven bir adamım. 17 saat oruca dayanamadım. Bozdum Allah'ım. Affeyle dese Allah affeder.
Evet.
Ama inşallah tutacağım ileride niyetiyle. Ama dese ki ben bunu beğenmedim kardeşim. Böyle ibadet mi olur ya? Böyle çağda faiz haram. İçki denen şeyi yasaklıyorsunuz. Efendim orucu işte böyle insanlara mecbur açlık yaptırıyorsunuz falan filan. Dinden çıkar. O yüzden bu mesaj önemli bir mesaj. Kur'an ve sünnet olduğu sürece insan sapıtmaz Allah'ın izniyle.
Evet. Bu konuda bir anlık bir gaflet söz konusu olabilir endişesiyle yanımda olan ve olmayan herkese bunu nasihat etmekteyim.
Şimdi bak o nasihat yanında biz onun yanında değildik. Allah razı olsun. Şu mektubuyla o nasihat bize gelmiş oldu. Olanlar zaten o günkü etrafındaki müritleri, müridanı ve ona bağlı hulefa, meşayih.
Hı hı. Bu mektupta sufilerin bir takım hatalarını açıklayacağım ve hatanın kaynağının ne olduğunu belirtmeye çalışacağım. Bunların ibret gözüyle düşünülmesi ve anlatılanların dışında kalan konuların da bunlara kıyasla değerlendirilmesi gerekir.
Yani insanın yapısı değişmediği için aynı hata o gün de yapılmış, bugün de yapılmakta.
Hı hı.
Akıllı insan bunları dinler, okur, kıyas ederek, benzerlerine de kıyas ederek o hataya düşmez. O gün de yapılmış bunlar. Değil mi?
Hı hı.
Bugün de yapılıyor.
Buyurun. Evet. Sufilerin hatalarından biri şudur. Salik zaman zaman yükselme makamlarında kendisini, üstündekileri alimlerimizin icma ile sabit olmuş bazı büyük zatların üstünde görür.
Yani bu bazen bir peygamber olabilir.
Hı hı.
Bazen ne bileyim bir sünneti, şimdi bazen de öyle ki peygamberde üstüm demiyorsunuz ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in açık ve net bir sünneti var.
Hı hı.
Yani ben bunu beğenmedim diyerek veya bir ayeti beğenmiyorsunuz bazen, haşa, sümme haşa, Allah'tan daha akıllıyım diyerek bunu yapıyorsunuz. Bunlar negatif olanlar. Bir de yani kötü niyetli olmayıp da iyi niyetli olanlar var. Yani biz seninle şimdi yarışıyoruz Sami'cim. Diyelim bu yarış atıyorum 10 kilometrelik bir yarış. İlk 100 metre siz beni geçtiniz. Veya ben sizi geçtim, fark etmez. Ben galip oldum diyorum. Dünyanın en iyi koşucusu benim. Dur bakalım da yarış bitmedi ki. Yani belki 200-300 metre sonra ne olacak, değil mi? Sen geri kalacaksın. Belki sakatlanacaksın.
Evet.
Bunları görmeden daha yolun başındayken ben uçtum, ben kaçtım. Bana rüyalar gözükmeye başladı. Var mı benden daha büyük? Yani mesleğimin çok güzel bir hikayesi vardı. Geldi anlatma şimdi.
Mevlana
Hazretleri öyle güzel anlatıyor ki olayları. Sineğin birisi diyor. Bir at, affedersiniz, nal izine fışkısını da yapmış. Orada ufak bir birikinde oluşmuş. Tabii saman da eksik olmaz atın olduğu yerde.
Hı hı.
Bir at, bir sinek de bir saman çöpüne konmuş. Ya demiş, bu kadar büyük okyanus, bu kadar büyük benim gibi kaliteli kaptan var mı dünyada acaba? Merak ediyorum demiş. Şimdi insanlar bazen maddiyede oluyor bunlar. Maddiyede olmuyor mu? Adamcağızın birisi köyde, adam köyde nüfusumuz çok az şu anda. Adamcağızı zor bir şekilde adam bulunmadığı için aza heyetini seçmişler. Köylerde azalar olur ya,
evet.
Muhtar olur.
Hı hı.
Adam sabah hanıma demiş, hanım demiş gel gel. Camdan göstermiş birkaç kişi dışarıda yürüyenleri. Bak demiş, dün demiş ben de bunlar gibi normal insandım. Bugün muhtar azası oldum. Hani bir köyde bir muhtar vardır. Şimdi muhtarlara böyle yani şey olmasın, yanlış anlaşılmasın. Bunlar bizim başımızın tacı. O insanlık hali yani.
Hı hı.
Yani bir hastanede bir kapıcı olursunuz. Hastaya benim dersin. İstemesem doktora bile içeri almam diyebilirsin yani. Öyle zaman zaman şeyler olur değil mi?
Evet.
Hani bazen işte bazı güvenlik görevliler de çekiyor silahını. Burada devlet benim diyor mesela. Değilsin.
Hı-hı.
Hani bizde çok güzel bir söz var. Mahkeme kadıya mülk olmaz. İnsan kadıyken kendini mülkün sahibi zanneder. Ya bu ülkede ben istersem istediğim adama idam cezası veririm. İstediğim adamı alırım, satarım, içeri korurum, dışarı bırakırım. Öyle değil. Bir süresi yaparsın da hatan aşağıya çıkınca seni oradan alırlar. Orada evet. Yaş hiç alma, hep doğru karar versen bile yaş 65 olunca emeklilikten gidersin. Bazı biz de mesela üniversite hocasıyız değil mi? Bazı zannederiz ki biz haşa sümme haşa sınıfın yegane şeyi biziz, sahibi. Yani Rab gibiyiz yani haşa.
Hı hı.
Talebeler de bizim falan kullarımız gibi. Öyle değil. Yarın o talebe okulu bitirir, senden daha büyük alim olur. Sınıfta senin bilmediğin konuyu talebe gündeme getirir, seni rezil edebilir. Biz bunları zaman zaman yaşıyoruz yani. Allah
evet.
Bize bunları yaşatıyor. İnsan bazen bilgisiyle, bazen görüntüsüne, bazen maddi varlığına aldanır da var mı benden daha güven var ya, bir böyle filmi var herhalde değil mi? Hani bu çocuk hikayesidir. Ayna ayna söyle bana benden daha güzel var mı hikayesi.
Evet.
Biz bunu hepimiz sırasında o hikayeye gülüyoruz ama mesela bir arkadaş ortamında arabamızın veya cebimizdeki paranın şeyine göre kendimizi daha güçlü hissediyoruz.
Evet, maalesef.
Karşımızdaki bir maalesef. Müslüman Allah katında belki bizden 100 kat daha büyük, daha makbul. Onu küçük görüyoruz. Niye? İşte ayna hikayesi. Benim hı-hı. aynam daha parlak, beni daha iri gösteriyor. Onun aynası daha küçük.
Evet.
Ama esas aynaların ahiretteki ahiret aynasında nasıl gözükeceğini onu unutuyoruz. O yüzden bazen de manevi ortamında bunlar oluyor herhalde.
Evet.
Ya şunu da söyleyeyim. Yani sufilerin hatalarını söylemek tasavvufa düşmanlık değildir. Evet. Onu da söyleyeyim. Hı hı. Zaten sufilerin hatasını en çok söyleyen Mevlana Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri, İmam Gazali Hazretleri gibi tasavvufun en büyük efendim liderleri, rehberleri, Allah dostları insanlar. Niye? Çünkü sufilerde otokritik dediğimiz kendi hatalarımızı başkası daha söylemeden kendimizin görüp düzeltmesi gerekiyor. Şimdi evet. Bazı mesela mesleklerde bu yok. Diyelim ki bir doktor mahkemeye düşse diğer doktorlar onu destekliyor. Meslek taassubuyla. Bir profesör mahkemelik olsa bütün profesörler onu destekliyor.
Evet.
Diyelim ki hani böyle askerle polis arasında evvelden olurdu böyle şeyler. Bir er sokakta bir kötü bir iş yapsa hemen askerler onu alıp falan filan polisten koruyorlar. Böyle şey olmaz. Hatayı kusuru kim yaparsa yapsın önce bizim kendimiz bunu kabul etmemiz lazım. Meslek körlüğü olmaması lazım. Diyelim ki bir kelamcı abimiz bir şey söylese kızıyoruz. Onu sufi söylerse hiç kızmıyoruz. Olmaz evet. Yani. Hak tektir. Batılı söyleyen kim olursa olsun, sufi de olsa, kelamcı da olsa, siyasetçi de olsa, efendim kim olursa olsun yani eleştirmek durumundayız. İşte sufilerin bence en büyük farkı diğer ilim erbabından bu konuda biraz daha öne geçmişler. Ama evet. Bugün biz onu yapıyoruz mu ayrı konu.
Salik zaman zaman yükselme makamlarında kendisini üstündekileri alimlerimizin icma ile sabit olmuş bazı büyük zatların üstünde görür.
Ya kendisini görüyor üstün veya şeyhini görüyor üstün. Benim şeyhim peygamberler gibidir diyor mesela. Yani. Tam demiyor bunu bazen de böyle. Ama atıyorum işte ben diyor şeyhimin dediğine bakarım. O ne derse o diye bir söz evet. Vardı bir ara. O peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için harika bir söz.
Evet.
Peygamberimiz ne derse onun dediği. Ondan tabii sabit olmak şartıyla o söz. Buhari'de var, Müslim'de var. Mevsuk hadis kaynaklarımızda varsa iş bitmiştir. Ama başka birisi diyor ki bunu, bu sözünü liderine. O ne derse o olur. Burada olmaz işte. İslam'a evet. Göre olmaz. Hı hı. Yani hele o onu söyleyen insan da İslam'ın şeriatına aykırı bir şey söylüyorsa hiç olmaz. Hani İslam'a, Kur'an'a, sünnete uygun söylediği zaman eyvallah başımızın tacı. Ama söylemiyorsa, efendim benim hocamdır, öğretmenimdir, abimdir, ablamdır. İslam'da böylece geçerli değil.
Evet.
Her abi, abla, işte efendim değil mi? Rehber, bir şey İslam'a ilave etse, bir şey çıkarsa, her yıl, hatta her yüzyılda bir tane ilave bir tane çıkarma olsaydı, bak şimdi 15 yüzyıl geçti. Kur'an-ı Kerim'den ve İslam'dan 15 ana efendim helal çıkartılmış, 15 haram sokulmuş olurdu.
Evet.
Ve İslam olmaktan çıkardı. Bugün bir Müslümanı bir tane iki tane haram işletseniz adamda Müslüman seması bile kalmıyor. Dün bir yerde piknik yapıyoruz. Böyle bir baktım o kadar üzüntü verici bir şey ki iki erkek iki hanım hanımın elinde içki şişesi böyle sallaya sallaya. Ne kadar üzüntü verici bir şey. Sadece bak bir içki haramını dahi birinin eline tutuşturursanız yani bu insan dışarıdan baktığınızda bu adam Müslüman mı diye sorsanız bir gayrimüslime. Hı hı. Der ki ya bu Müslüman'a benzemiyor. Bu bir Fransız olabilir. İngiliz olabilir ama bir Türk olamaz. Niye? Türkler Müslümandır. Müslümanlar da böyle içkiciler bile en azından parkta bahçede elinde içki şişesini sallaya sallaya halkın içinde dolaşmaz diye fikir yürütür. Ama maalesef bunlar bugün
var.
Oluyor.
Oysa kesin olarak bilinmelidir ki onun gerçek makamı o büyüklerin makamlarından daha aşağıdır.
Evet yani benim işte önderim, rehberim, siyaset dehası. Bunlar bazen siyasette de oluyor değil mi?
Evet.
Oluyor yani olmuyor değil. İşte benim hocam İmam-ı Azam'dan bile daha bilgili. Yani beni İsrail peygamberlerinden daha üstün. Gerçi hadiste olduğu söylenen bir sözümüz de var. Benim şeyhim yani her gece peygamberle görüşür. Ona danışır. Ondan habersiz bir iş yapmaz. O zaman her yaptığı işi sorgulamadan tabii İslam'a zaten uygunsa bunu konuşmamıza gerek yok. Ben şimdi size desem ki Sami'cim bak öğle ezanında 5 dakika kaldı. Hadi namaza gidelim. Hocam delil göster sünnetten. Demez yani bak gülüyorsun. Yani,
evet.
Ya arkadaş Ramazan ayı gelse oruç tutalım. Teravih kılalım. Ya hocam sünnetten delili göster desen adama gülerler. İcma ile sabit olmuş bunlar ya artık.
Evet.
1400 senedir Müslüman okullar yok yapmış ki. Afrika'daki hanım da başı örtülü. Çin'deki de başı örtülü. Yani sosyolojik olarak icma devam ediyor. Etmiyor mu yani?
Evet.
5 vakit ezandan başka ezan okuyan bir İslam beldesi var mı? Hani yeni bulduğumuz Endonezya'nın falanca adasında bir Müslüman grup varmış. Bunlar günde 3 kere namaz kılıyor. Böyle bir şey yok. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'in olduğu her yerde aynı Kur'an-ı Kerim var. Aynı ibadetler var. Şiisi de Sünnisi de aynı şey yapıyor. Şimdi burada demiyorum dedim. Ama acayip bir İslam'a uygun olmayan bir şey söyledik. Orada duracağız. Onu söylüyor.
Evet. Hatta bu yanılgı hali bazen yaratılmışların en hayırlısı olduklarına asla şüphe olmayan peygamberlere karşı bile söz konusu olabilmektedir.
Yani biraz sonra gelecek Beyaz Bistami'nin bazı şatahatları var. İşte yani benim sancağım Muhammed'in sancağından sallallahu aleyhi ve sellem haşa daha büyüktür diyor. Evet. Bunlar tamamen çocuksu şeyler. Yani tasavvuf da biliyorsunuz bir manevi gelişimdir. Hı hı. Tasavvufun bebeklik dönemindeki sözlerdir. Şöyle söyleyeyim. Hani bize bir meşhur söz vardır. Bir çocuk dermiş ki doğunca. Yani birkaç yaşına girip babasını, ya dünyada en güçlü babamdır. Benim babam senin babanı döver Sami diye.
Evet.
Küçükken insana kavga eder ya, babama söyleyeceğim seni falan. Sonra biraz büyüyünce, ya babam da çok güçlü değilmiş. Ondan sonra babam her şeyi bilmezmiş. İleri yaşta da ben daha çok bilgiliyim canım. Babam hiçbir şey bilmiyor ki.
Evet.
Tam böyle yaş kemal erip baba elden gidince, ah babacığım ah. Sen her şeyi gerçekten çok iyi bilirsin. Aynen bunun gibi. İnsanlar biraz İslamiyet'te gelişince fıkıhta olur bazen, alim beğenmez, fukahayı beğenmez, ben daha akıllıyım der. Tasavvuftadır, bu sefer Cüneyd-i Bağdadi'yi beğenmez, Beyazlı Bistami'yi beğenmez, efendim şunu beğenmez, bunu beğenmez. Çünkü yani sufi olduk ya, biraz rüyada görmeye başladık. Bunu biz zaman zaman yaşıyoruz değil mi? Mesela diyelim ki her tarikatın Anadolu'da vazifelileri falan filan var. Bir bakıyorsun ki falanca küçük bir beldedeki bir ders vekili kendisini dev aynasında görmüş, ben şeyh oldum diyor. Ortaya atlıyor mesela. Oluyor bunlar yani. Olmuyor değil. Evet. Adam haksız mı? %100 haksız değil. Hakikaten rüyasında bir şeyler görmüş. Ama o rüyasında gördüklerini Kur'an'a, sünnete, icmaya ve ilim erbabı insanlara danışmamış. Ben şimdi bu gece rüya gördüm Sami. Diyelim senin araban var. Ben senin arabanı sürdüm. Sabah gelip de ya bu araba benim oldu artık. Dün gece ben bu arabayı sürmüştüm desem adama gülerler yani.
Evet.
O yüzden yani rüyaların da bu tür efendim ilhamların da kontrolden geçirilmesi gerekiyor. Bugün maalesef biz onun sıkıntı çok yaşıyoruz. Bugün tasavvuf adına ortaya çıkan pek çok hareket kontrolsüz. Aman Allah'ım, bir cemaate gidiyorsunuz. Her şeyi keramet olur mu ya? Diyor ki mürit, ben buraya gelirken diyor 10 tane keramet gördüm. Arabanın tekeri patlamıştı. Patlak tekerlekle arabaya verdik, gazı gitti. Şeyhi ziyarete geliyor da şimdi. Ondan benzin tükenmişti. Fark etmez dedik ya. Şeyhimiz bizi şey yapar. Ya senin şeyhin lastik tamircisi mi? Senin şeyhin yani benzin. Tamam, sıkışınca olur bunlar. Yani hakikaten harpte sıkışmışındır da. İşte ne, Seyit Onbaşı mıydı?
Evet.
280 kiloyu kaldırırsın o anda. Hayat memat meselesidir. İslam'ın yok olması anıdır da. Ama ben şimdi geziyorum. Cebimde param da var ama pintilik yapıyorum lokantaya gitmek yerine. Şeyhim bana bir... Olmaz bunlar ya. Bunlar İslamiyet'i belki çok komik duruma düşürüyor, sen söyleyeyim.
Evet.
Bir kısım insanlar dışarıdan bize bakıp gülüyorlar. Sonra diyorlar ki ya madem sufi, bu da keramet erbabı. Buraya gelirken işte tekerin patlattı, araba ters dönmedi. Gaza bastın geldin. Benzin tükenmişti, şunu yaptın. Bilmem uçurumdan aşağı düşüyordun böyle. Dikkatsizce araba sürdün, 140'ı bastın. Tekrar seni şeyhin kurtardı. Aynı madem tasavvuf erbabı, niye suretteki kardeşlerimizi kurtarmıyor? Haklı sor ama yani.
Yani. Evet.
Şimdi sen böyle konuyu ulu orta, dikkatsizce her ortamda konuşursan birisi de gelir, kardeşim madem bu kadar kerametiniz var Allah aşkına, böyle sufi yani Türkiye'deki lükse girecek, lüzumsuz konuda keramet göstereceğinize, yani burada bir insan tekeri patlamışsa gider lastikçiye, verir 5-10 lira, yoluna devam eder. Bilemedin evet. Lastiği alır 60-70 liraya, 100 liraya neyse. Yoluna devam eder. Yani lastik teker patladı diye insan yolda kalmaz. Ama Suriye'deki insana ne olacak? İşte o yüzden bazen bu tür bizim tasavvuf erbabının kontrolsüz, ulu orta, dikkatsizce söylediği sözler tasavvufa laf getiriyor. Fayda getirmiyor. Önce tabii duyanlar aa falan filan diyor ama adam biraz düşününce bu sefer faydası olmadığı ortaya çıkıyor.
Evet. Allah-u Teala bizleri bundan muhafaza etsin diyerek bu bölümü bitirmiş.
Yani böyle boş mektupta. Üstünlük. Bugün bu çok var maalesef. Onunla buradan üzülerek söyleyeyim. Benim şeyhim senin şeyhinden üstün. Bizim tarikatın tarikatından üstün.
Evet.
Bizim mezhepsiz. Ya bunlara ne gerek var kardeşim? Nereden biliyorsun? üstünlük konuları ancak vahiy ile bilinir. Tabi nasların şeyleri vardı, yani Müslüman şundan üstündür, münafık da üstündür diyebiliriz de. Mesela Sami, ben senden daha üstünüm. Bunu demek için bana bir vahiy gelmesi lazım. Ahiretten bana bir mektup gelmesi lazım. Ahiretteki konumuz bilemiyoruz ki. Niye göre yani? Ha, Kur'an ve sünnet, takva, eyvallah, onlar malum da. Ama bunların dışında sırf böyle bir insan olarak falanca filanca üstün demek, bunlar lüzumsuz en azından. Faydasız şeyler. Yani niye faydasız? Ya sen kıl namazını, yap ibadetini. Ne yapayım dersin? Falanca benden üstün müydü, altta mıydı? Ya Allah buyurmuş zaten Kur'an-ı Kerim'de, üstünlük takvadadır diyor.
Eyvallah.
Sen takvalı olmaya çalış ama olurken dahi ben çok takvalıyım Sami, ben senin üstünüm dersem yine kaybederim.
Evet.
Çünkü takvanın bir şartı da tevazudur. Yani Müslüman mütevazı olacak. Şimdi belki ferden ferda çok mütevazıyız. Hatta aşırı mütevazıyız bazen. Ama iş grup başıma geldiği zaman hiçbirimiz burnumuzdan kıl aldırmıyoruz. Ya yani ne gerek var? Böyle değil mi? Şey arasında savaşa, çatışmaya falan filan. Bazen işte basında, yayında görüyoruz. Kavga edenler, birbirlerinin kafalarını yaranlar. Bunlar şey hiç Müslümana yakışmıyor yani.
Evet.
Tasavvuf erbabına hiç mi hiç yakışmıyor? Diyorlar ki hani siz çiçekleri incitmezdiniz, karıncayı ezmezdiniz. Dağlarıyla, taşlarıyla çağırayı Mevlam, yani işte sordum sarı çiçeğe, çiçekle konuşurdunuz. Oldu mu?
Evet.
Bizim için geçerli bunlar. Yani bütün, ben bunu yanlış anlaşılmasın, hiçbir kafamda falan filan bir grup böyle müşahhas olarak söylemiyorum. Bunları bizim aramızda çıkıyor böyle hareketler. Yapmayalım. Yani bir kabalık bir sufiye yakışmaz. Saçın sakalın böyle Müslümanca sarığın varsa daha bir dikkatli olacaksın. Normal bir boş bir hareketin dahi dışarıdan bakan diyor ki bak şu sakallı amcaya. Bırak tarikatı yani. Sakallı bir amca, bir esnaf yalan söylese normal bir esnafın yaptığı gibi olmuyor. Halk bunu abartıyor da abartıyor. O da Allah'ın kuludur.
Evet.
Yani kendine hakim olamamıştır demiyor da bütün hocalar böyle zaten. Bütün dindarlar böyle zaten. Hep sahtekardır.
Evet.
Haşa.
Bütün hocalara, İslam'a her şeyden önce zarar laf gelmiş oldu.
Evet. Tarikatlara laf geliyor. Bütün tarikat erbabı böyledir. Mesela menfaat perestir. Olmaz. Bu şey İslam'a ve tarikatlara laf getirmeye hiçbirimizin hakkı
yok.
Yok.
Bu hatanın kaynağı şudur diye devam ediyor mektuba İmam Rabbani Hazretleri.
Evet.
Peygamberler ve veliler başlangıç itibariyle kendi varlıklarının mebdeyi tayinleri olan Allahü Teala'nın isimlerine kadar nihai olarak yükselirler. Bu yükselme sayesinde de velayet ismi gerçekleşmiş olur ve salik velayet makamına ermiş olur.
Evet. Biraz devam et bakalım Sami'cim. Bayağı zor yerler.
Evet.
Burada yani tamamen teknik konulara girdi şimdi. Yani bu konu esasında Şeyh Efendilerin açıklaması gereken konular. Çünkü biz o makamlara yükselmedik. İşte falanca falanca makamlara yükseldi diyor peygamberler. Sonra gelen salihler de aynı yoldan takip etti. Evet.
Daha sonraki yükselme bu isimlerde başlar ve bu isimlerden yukarılara Allahü Teala'nın dilediği kadar yükselir. Ancak yükseliş devam ettikçe onların her birinin yuvası, karargahı ve konağı varlıklarının mebdeyi tayyünü olan isimlerdir.
Evet.
Bu nedenledir ki salik yükselme makamları sırasında onları araladığında bu isimlerde bulur.
Yani
aradığında bu isimlerde
evet,
bulur.
Evet, şimdi o yükselme makamları var. Allah'a bir şöyle bir şey de kıyaslayabiliriz belki Sami'cim. Aklıma şu anda geldi. Şimdi ben Ardağ'ını tırmanıyorum. Çıktım 2000 metreye, dedim en yüksek mertebeye ben yükseldim herhalde. Başkalarının çıktığı yeri de göremiyorum tabii. Şimdi önceki peygamberlerin, velilerin çıktığı makamları biz görebiliyor muyuz? Göremiyoruz tabii. Göremediğimiz için de kendi çıktığımız zirveden bir bakıyoruz ki bütün her taraf bakışımızın altında. Aa, diyoruz ki herhalde en yüksek mertebeye ben çıktım. Şimdi bir kıyaslama hatası da oluyor Allah alem.
Zira yükseliş makamlarındaki bu büyüklerin doğal mekanı bu isimlerdir. Yükselmeler ve inişler arizi sebeplere dayalıdır.
Şöyle diyor, bunu ben başka bir yerde de okumuştum. Yine mektubatta okudum. Şimdi bir padişahın da değil mi? Yanında hizmetçisi olur, şoförü olur, berberi, doktoru. Bunlar diyor mesela bir davete çağrılsalar. Yani padişah baş köşeye oturur. Bazen padişahın ve şeyin büyüklüğüne göre koruması da yanına oturur. Yani bir devlet başkanının daha önüne geçmiş olur bir bakıma. Mütercimin yanına oturur belki.
Evet.
Şimdi bunların üstünlüğü arzidir. Yani başka bir zaman o diyelim ki bizim devlet başkanımızın şoförü gitse başka bir yabancı ülkeye. Hadi bakalım ben de sizin başbakanınızı yemek yemek istiyorum. Geçen sene bu vakitler reis-i cumhurla geldik. Beraber çok da samimi bir ortamda yemek yemiştik. Hı hı. Aynısını bugün de istiyorum dese turist olarak gittiği ülkede aynı şey ikramı görür mü?
Görmez.
Görmez. Geçen seneki o gördüğü ikram kendisinden değildi. Reis-i cumhurdandı.
Eyvallah.
Aynen bunun gibi. Yani o peygamberimizin nuraniyetinden, ruhaniyetinden istifade ederek belli bir noktaya geliyor. Sonra konumunu ben neyim, neredeyim, niçinim? Bunu unuttuğumuz zaman Sami'cim bunu da söyleyeyim. Her şeye şaşırırız. Bir ortama girdik mesela şimdi. Yabancı bir ortam. Karşımızda 3-5 kişi oturuyor. Bunlar kim mi? Diyelim ki askeriyedesiniz mesela. Sivil olarak girdiniz. Binbaşı mı, yüzbaşı mı, general mi? Şimdi selamun aleyküm arkadaşlar desen oradan bir general çıkar, basar tokadı. Sen kimsin arkadaşlar diye bana hitap ediyorsun, evet. Değil mi? İşte bu yani kendimizi konumlandıramazsak davranışlarımızı da konumlandıramayız. Genelde biz mesela tanıştık ne deriz? Sen ne iş yapıyorsun falan. Oradan ben sizin konumunuzu ayarlamaya çalışıyorum. Abi ben üniversite dekanım. Abi ben de hocayım o zaman ne yapayım? Ben falanca üniversite rektörüyüm mesela. Belki benim çalıştığım üniversite rektörü sizsiniz. Ne bileyim. Ona göre kendimi konumlama ast üst ilişkisine gireriz.
Evet.
Hele bir askeri ve bu tür bazı işe daha da önemli değil mi? Veya ne bileyim bürokrasi ortamında. Hatta bazen kavga bile çıkıyor. Sen şurada duracaktın ben benim yerime geçtin. O makamına hakaret kabul ediyor insanlar.
Evet.
O yüzden kendimizi tam konumlandıramazsak hareketlerimiz de ben şimdi gariban bir dervişim bu yolda Allah'ın izniyle. Böyle giderim diyen dervişin hali başka. Hani Yunus Emre'nin kıssasını geçen hafta anlatmıştık herhalde veya birkaç önce haftasında.
Hı hı.
Hani kaçıyor tekkeden. Birkaç evet. Derviş arkadaş oluyor. Onlar dua edince bir sofra geliyor. Yunus Emre'ye gelmiş sıra. O dua etmiş iki sofra. Demişler ki yani nasıl oldu bu iş? Valla demiş ben sizin dua ettiğiniz zatın yüz hürmetini istedim. Demişler biz Yunus Emre'de bir derviş varmış. Onun adını istemiştik.
Hı-hı.
Şimdi konumlandırma meselesi. Yanlış konumlandırırsanız yanlış netice çıkar. Biz bu yolda Allah'a giden aciz, gariban ama inşallah iyi niyetli olan insanlarız. Yok efendim ben öyle değilim. Ben tarikata girdim bak rüya gördüm. Senden daha üstünüm. Keşif keramet gördüm falan. İşine bir girdik mi cemaat olarak da fert olarak da artık iflah olmayız. Bugün maalesef İslam aleminin bir sıkıntısı da bizim özellikle sufilerin bir sıkıntısı da bu yani. Bizim hani şeyh uçmaz dervişler müritler zorla şeyhi uçurmaya kalkarlar hesabı.
Evet.
Cemaatimizi, maalesef. Tarikatımızı, mezhebimizi, partimizi, grubumuzu hatta bazen hemşericilik vay be Kütahyalılardan başkası yanıma gelmesin. Yanıma gelirse Laz uçakları gelsin mesela. Yok mu bunlar?
Maalesef var.
Bu taassup evet. Var. Her zaman siyasette var, ticarette var. Allah bizi hepsinden muhafaza buyursun.
Amin. Tabii bunları biraz daha ayrıntılı bir şekilde konuşmak gerekiyor ama vaktimizin sonuna geldik. İlerleyen programlarımızda daha ayrıntılı bir şekilde konuşup olalım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Hacı Egan'dan Mektuplar programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.